Sesli Dergi'ye hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bu akşam sizlerle Sesli Dergi'de ilk olarak Altınoluk Dergisi'nin Rabbin Daveti İnsanlık İçin Hayırlı Ümmet Olun kapak konusuyla çıkan Kasım 2014 sayısından yani son sayısından TB başlıklı güzel bir yazıyı paylaşmak istiyoruz. Yazının müellifi İbrahim Koç. Tövbe, insanın günahına pişmanlık duyması ve Allah'tan af dilemesidir. Tövbe, günah kirlerinden arınma ve bir daha işlenmeyeceğine dair Mevla'ya söz vermektir. Tövbe, günahtan sevaba geçiş, şerden hayra dönüştür. Tövbe, hakka dönüş ve karanlıktan aydınlığa çıkıştır. Tövbe bir arınış ve günahlarla kirlenen insanın tek kurtuluş ümididir. Tövbe pişmanlıktır ve her pişmanlık bir tövbedir. Tövbe kulun yaptığı yanlışın farkına vararak bu yanlıştan dönmesi, bozulan manevi hayatını yeniden düzene koymasıdır. Gözlerin döneceği, yüreklerin hoplayacağı gün gelmeden yürekleri hoplatan tövbe gayreti, ne güzeldir. Keşke onu her günahın açtığı gediği kapatacak seviyede ahu eninlerle yapmaya muvaffak olabilseydik. Evet, tövbe böyle ercesine bir dönüşün adıdır. Aksine her söz yalan, her davranış da bir aldatmacadır. Çünkü günahla kaçırılan şeyler giderilmedikten, hislerde ürperti, ruhta ıstırap, gözlerde yaş belirmedikten sonra işlenen kötülüklere karşı nedamet duyulduğunu iddia etmek tutarsız ve kabulden uzaktır. Ne mutlu günahlarını idrak edip tövbeye koşanlara. Tövbe, günahların verdiği mahcubiyet sancısının vicdanın derinliklerinde hissedilmesidir. Tövbe, ıssız gecelerde yapılan ahu eninin arşa yükselmesi, gözlerden akan nedamet yaşlarıyla seccadelerin ıslanmasının adıdır. Tövbe, kulun günahından ötürü oluşan iç yarası, içten gelen, yürek yakan ahları, ıssız köşelerde ağlayıp inlemesi, seccadesine dökülen gözyaşlarıdır. O yaşlar ki, tövbenin hem süsü hem belgesidir. Allah korkusuyla akan yaş, sinek başı kadar bile olsa, yanak yumrusuna dek ulaşan mümini Allah ebedi ateşe haram eder. Günahına gereği gibi tövbe edenler, hiç günah işlememiş gibi olurlar. Allah Teala, kulun tövbesini can boğaza gelmedikçe kabul eder. Tövbe etmek isteyen, şu duayı huşuyla ve çokça okumalıdır. Estağfurullah ellezî la ilahe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. Kim Allah'tan bağışlanma diler ve günahlarıma tövbe ederim diye yalvarırsa günahları bağışlanır. Tövbe eden, inanıp salih amel işleyenlerin Allah kötülüklerini iyiliklere çevirir. O çok affedici ve çok merhametlidir. Allah kulunu tövbe eder halde kapısında bulduğu zaman, her şeyini kaybettikten sonra tekrar bulan kişinin sevincinden daha çok sevinir. İşlenen her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuzda derin yaralar açar. Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta iman nurunu kalpten çıkarıncaya kadar katılaştırıyor ve nuru söndürüyor. Her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır. O günah tövbe edilerek çabuk imha edilmezse küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Hadis-i şerifte, günah işleyen kişi adabına riayet ederek güzelce abdest alır, iki rekat namaz kılar ve günahına tövbe ederse Allah onu mağfiret eder buyurulur. Günah düşünceden pratiğe geçmedikçe yazılmaz, cezası olmaz. Kim namazlardan sonra 70 kez istiğfar ederse işlediği günahları bağışlanır ve hurilerden ailelerini ve cennetteki köşklerini görmedikçe dünyadan çıkmaz. Ey insanoğlu! Günahların ufukları tutacak kadar da olsa istiğfar etsen çokluğuna bakmam, bağışlarım. Kim günde 100 kere Subhanallahi ve bihamdihi derse o kimsenin Allah hakkı olan günahları deniz köpüğü kadar da olsa dökülür. Şüphesiz Allah çok tövbe edip temizlenenleri sever. Bir kimse tövbeyi dilinden düşürmezse Allah ona her darlıktan ve üzüntüden bir çıkış yolu gösterir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Nasuh tövbesi. Nasuh çok öğüt veren, çok samimi demektir. Sahibine günahı bırakmasını öğütleyen, onu günahtan kurtaran sadık bir tövbeyle tövbe ediniz, Allah'a dönünüz demektir. Hemen günahı terk etmek, geçmişte olanlara pişman olmak, gelecekte günah işlememeye karar vermek ve üzerinde bulunan her hakkı sahibine ödemek demektir. Ey iman edenler! Allah'a içten nasuh bir tövbeyle tövbe edin. Umulur ki Allah yaptığınız kötülükleri siler de sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Bir hadiste usulünce tövbe edip sebat edenin şehitler mertebesinde olduğu bildirilir. Ne var ki tövbe ettiği halde bir türlü günahı terk etmeyenin yaptığı tövbe, yöneldiği kapıyla alay etmektir. Cehennemden korkarım deyip de günahtan kaçınmayan, cennete müştakım deyip ameli salih işlemeyen, peygamberi severim deyip sünnetine karşı ilgisiz kalan biri iddiasında ciddi olamaz. Altınoluk Dergisi'nin son sayısından İbrahim Koç'un kaleme aldığı TB başlıklı yazıyı sizlerle paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi bir başka dergiyle devam ediyoruz, Sesli Dergi'ye. Aylık Kadın Dergisi Turuncu'da yer alan ve Katımızda Eminsin başlıklı yazıyı aktaralım sizlere. Yüksek bir apartmanın önündesin. Kapı açık ve içeriye giriyorsun. Yabancı bir mekan. İlk hatırına gelen ben neden buradayım? Amacım ne? Ne yapmam lazım? Gibi sorular. Düşündün ve cevapları buldun. İç dünyanda hep daha iyiye, daha güzele, daha doğruya varabilmeyi arzu ediyordun. Şimdi bunu fiili dua halinde gerçekleştireceksin. Bir üst kata, ardından diğerine derken en üst kata çıkacaksın. Korku ve umut içinde, Araf'ta gibi. İlk kata çıkan merdivenlere yöneliyorsun. Ama önce enaniyetini, kibrini burada bırakman lazım. Şeytanı Allah'a iman ve itaatten alıkoyan kibriydi hatırla. Hedefine varabilmek için önce bunlardan kurtulmalısın. Eğer kararlıysan yukarıya çıkmaya başlayabilirsin. Ama hayır, asansörle değil. Yavaş yavaş ve kendi çabanla çıkmalısın. Her basamaktan düşünerek en üst kata kadar. Birinci kattasın. Apartmana girerken neleri bıraktın ardında? Yanlış davranışlarını, düşüncelerini, alışkanlıklarını, kısacası geçmişine dair her şeyini değil mi? Şimdi yalnız Allah'a yönel, ona gönülden teslim ol ve himayesine sığın. Hayatını zorlaştıran gereksiz korkulardan, endişelerden, üzerimizdeki zincirlerden kurtulacaksın. Kendine eziyet ederek sırtında taşıdığın yükleri bu katta bırak. Sonlu olan ne varsa terk ederek sonsuz olan sevgiliye doğru yol al. Sonraki kat, bugüne kadar doğruları ve gerçekleri görmekten seni alıkoyan gaflet perdelerini burada bırakmalısın. Perdeler yavaş yavaş iner. Her basamakta birkaç perdeni bırak. O zaman çıkacağın basamakları daha rahat görebilirsin. Bir üst kata geldin. Mücadelen büyük. En büyük düşmanın kendi içinde, nefsin. En üst kata kadar zaman zaman sana eşlik edecek. Bu mücadele, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle mümin için en büyük cihat. Şeytanın etkisindeki nefsinin bencil tutkuları onu ilah edinmeni ister. Sen hayır demeyi bil. İşittim de, itaatim size değil de, la ilahe illallah de ve Allah'tan başkasını reddet. Ki yardımcın da var. Onu dinle, o vicdanın, o Allah'ın her zaman doğruyu işaret eden sesi. Onu hep diri tut, ölü olması gereken nefsin. Unutma, nefsinden vicdanına kaçacaksın. Yukarıdaki kattasın şimdi. Bu katın kapısı her zaman açık. O tevbe dediğimiz rahmet kapısı. Burada geçmişteki hataların için önce bağışlanma dile. Zaafların ve acizliklerinin farkındaysan, aynı hatalara, günahlara dönmemek için Rabbine dön, tevbe et. Gaflete kapılıp aynı günahı tekrar işleyebilirsin belki. Ama Allah'ın rahmeti sonsuz. Bu kucaklayıcı rahmeti sebebiyle defalarca tevbeni bozsan da, gerçekten nasuh, kesin bir tevbeyle ona sığınabilirsin. Kolunda kesik varsa yara bandına bakmak yerine hemen yaraya yapıştırmalısın. Sonraki kat. Bu katta sabrı yerleştireceksin kalbine. Yaşadığın her zorlukta Rabbini hatırlayacaksın ki zorluklar kolaylaşsın. İmtihanlar yaşayacaksın üst üste. Ama tevekkülün ve sabrınla her zorluğun üstesinden gelebilirsin. Her zorlukta bilenir, bilendikçe keskinleşir, incelir, inceldikçe güçlenirsin. Bir üstteki katta Allah'a güvenmeli ve teslim olmalısın. Ölümü, ahireti, sonsuz cennet ve cehennemi sürekli akılda tutmak ve tüm bunlara kesin bilgiyle iman etmek Rabbine teslimiyetini artırır. Allah'ın belirlediği kaderine razı ol. O zaman o da senden razı olur. Sana taşıyamayacağın yükü yüklemeyen, sen şer gibi görsen de senin için en hayırlısını yaratan Rabbine teslim ol. Allah beni teslim aldı diyebilmen önemli. O zaten her şeyi teslim almıştır. Yukarıdaki kattasın. Vefalı olmalısın. Mükemmel, içten, sağlam ve sarsılmaz kalp bağlılığıdır vefa. Rabbinin rızasını kazanma yolundaki engel ve zorlukları aşmak için hayatın boyunca ihtiyaç duyacağın üstün ahlak özelliğidir. Sevgi, şefkat, merhamet, hamiyet, yiğitlik ve vefa gibi duygular senin silahın. Unutma. Bu katta Allah'a verdiğin sözlere sadık kalmalısın. Ben Allah'ın kuluyum. Ben yalnızca Allah'a kulluk ederim. Dinim İslam'dır demiştin. Sadakatle Allah'ın sınırlarını koru. Kulluk sorumluluğunun bilincinde ol. Ve Allah'ı derin bir aşkla severek bu sözlerini fiili olarak da doğrula. Yaklaşıyorsun. Bu katta her yandan Allah'ın nimetleriyle kuşatılmış olduğunu gör. Her birine kendin güç yetiremezsin. Yalnızca Rabbinin dilemesiyle bu nimetlere kavuşabilirsin. Şükret verdiği her nimet ve güzellik için. Hem sözle hem de içten Allah'a minnet ve teşekkürün ifadesi olarak. Kendine ait olduğunu düşündüğün bedenin, zekan, sağlığın ve gücün de gerçekte bu nimetlerin bir kısmı. Bu güzellikleri veren Rabbine şükretmezsen, nankörlük etmiş olursun. Allah dünya hayatındaki tüm nimetleri kulunun şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğini ortaya çıkarmak için yaratır çünkü. Dua et. Son kata geliyorsun. Yaşadıklarından öğüt alıp ders çıkardın mı? Öğrendiklerini unutmamak ve bundan sonraki hayatında uygulayabilmek için kararlı olmak, yeniden düşmemek, yolun başına dönmemek için Rabbine sığın. Dua et. Sonsuz aczinle, sonsuz güç sahibinden iste. Duan kadar değerlisin. Ve şimdi son kattasın. Katımızda eminsin. Turuncu Dergisi'nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmış Katımızda Eminsin başlıklı güzel bir yazıyı sizlerle paylaştık değerli dinleyicilerimiz. Ve son olarak Genç Dergisi'nin son sayısından Kasım 2014 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin imzasını taşıyan Ömrün Gençlik İmtihanı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bu yazı derginin bir soru bir cevap bölümünde yer alıyor. Efendim, bırakınız yapsın, bırakınız geçsin anlayışını benimseyen liberal bir sistemin içinde dünya ve ahiret dengesini kurmakta zorlanan, hayatın türlü hengameleri karşısında bocalayarak nefsani yönelişler içinde olan gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, bu dünya ahiretin tarlasıdır. Yani bu dünyada bir kimseye ikram edilen bütün nimetler aslında kişinin ahiret yurdunu kazanabilmesi için bir imtihan maksadıyla kendisine takdim edilmiştir. Ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere de insan kıyamet günü kendisine ihsan edilen bütün nimetlerden hesaba çekilecektir. Bu sebeple de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi, vakitlerin en şereflisi olan gençlik çağını en faziletli amelleri için harcamalıdır. Peki en faziletli ameller nelerdir? Elbette Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanmak ve Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesiyle hemhal olabilmektir. Zira Peygamber Efendimiz örnek ve müstesna yaşayışıyla Kur'an-ı Kerim'in canlı bir tefsiridir. Mesela bir genç her sabah uyandığında kendisine şu soruları sormalı ve alacağı cevapların ne kadar Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde olduğunu düşünmelidir. Bu sabah hayat defterimi nasıl açtım? Bana yeni bir gün lütfeden Rabbime şükredebildim mi? Bugün dilimi boş ve laubali konuşmalardan, yalan ve dedikodudan, gıybet ve münakaşadan ve bir gönlü kırıp ona diken batırmaktan muhafaza edebilecek miyim? Bugün yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat, merhamet ve muhabbet nazarıyla bakabilecek miyim? Bugün Allah'ın bana ihsan ettiği nimetleri kimlerle ve ne kadar paylaşabileceğim? Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bugün bir mümini sevindirmenin kalbi hazzını tadabilecek miyim? Bir kederliyi teselli edip ona tebessüm ettirebilecek miyim? Bir gönül kazanabilecek miyim? Bugün hidayete muhtaç insanlara dilimle, halimle ve kalbimle ne kadar yardım edebileceğim? Onlara emri bil maruf ve nehyi anil münkerde bulunup hidayetleri için dua edebilecek miyim? Onlara halimle de bir Müslüman kimliği sergileyebilecek miyim? Bugün Allah için bir dost kazanabilecek miyim? Kaç dostumla dostluğumu tazeleyebileceğim? Bugün şahsi kusur ve zaaflarımdan kurtulmak için bir hak dostuna başvurabilecek miyim? Yine bugün bir Allah dostuyla veya salih insanlarla beraber olmaya gayret edebilecek miyim? Bunun yanında fasık ve facirlerle beraberlikten kalbimi koruma endişesi taşıyabilecek miyim? Bugün ilmimi artıran, irfanımı geliştiren herhangi bir hizmet veya faaliyet içinde bulunabilecek miyim? Bugün yediğimin, içtiğimin, giydiğimin helal mi, şüpheli mi, haram mı olduğuna dikkat edebilecek miyim? Bugün bana Allah'ın en büyük nimeti olan Kur'an-ı Kerim'den kaç sayfa okuyacağım? Orada bana verilen mesajları tefekkür ederek mucibince amel edebilecek miyim? Bugün bana kötülük yapan, sert ve kaba davranan bir kişiyi affedip ona ihsanda bulunabilecek miyim? Bugünkü pragmatist, menfaatperest dünya, insanımızı menfaatlerin zebunu bir hale soktu. Bunun neticesinde manevi hayat çöküntüye uğradı. Gönüller ruhi buhranlara sürüklendi. Fuhuş, alkol ve uyuşturucu iptilası topluma zehir serpmekte. Bütün bunların neticesinde intihar hadiseleri insanlık tarihinde görülmemiş bir dereceye ulaştı. Psikiyatrik rahatsızlığı olan hastalar çoğaldı. Bu da hiç şüphesiz ruhi sefaletin apaçık bir göstergesi. Unutmayalım ki bizim ahireti imar etmek gibi ulvi bir gayemiz var. Bu sebeple de günlük hayat içerisinde bilhassa şu hususlara dikkat etmemiz zaruridir. Öncelikle Cenab-ı Hak'la mülakat olan namaza çok ehemmiyet göstereceğiz. Hatta müminlerle içtimaileşmeyi artırabilmek gayesiyle cemaatle kılabilmenin gayretinde olacağız. Çünkü namazsız Müslümanlık olmaz. Ezan-ı Muhammedi'yi duyduğumuzda hayatı durduracağız. Dünyamız namazla şekillenecek. Diğer bir husus olarak seher vakitlerinin feyzinden istifade gayreti içinde olacağız. Zira seher vakti kalkanın gündüz masiyetlere karşı sağlam bir kalkanı olur. Yediklerimize de çok dikkat edeceğiz. Çünkü yenilen helal lokmalar, insana ibadetleri ve Allah yolundaki gayretleri için bir takviye olur. Haram lokmalarsa gönle gaflet ve kasvet verir. Günlük, haftalık ve aylık, hatta yıllık programlarımız olmalı. Zira rotası olmayan gemiye hiçbir rüzgarın yardım edemeyeceği aşikardır. İdeallerimizin merkezinde daima Cenab-ı Hakk'ın rızası olmalı. Girdiğimiz ortamlara uymak yerine, nerede olursak olalım, daima İslam şahsiyet ve karakterini yansıtabilmenin gayreti içinde olmalıyız. Dostlarımızı salih insanlardan seçmeliyiz. Çünkü insan gafillerle ihtilat ettikçe onlardaki gaflet zehrini farkında olmadan içer. Bu menfi tesirle onun kalbi de ölü kalplerden olur. Rivayete göre bir gün Hazreti İsa aleyhisselam, "Ölülerle oturmaktan sakının, zira kalpleriniz ölür" buyurduğunda kendisine "Ölüler kimlerdir?" diye sorulur. Şu karşılığı verir: "Ölüler dünyaya dalan ve böylece ahireti unutanlardır." Şeyh Sadi, Kur'an-ı Kerim'deki Ashab-ı Kehf kıssasını misal gösterdikten sonra salihlerle beraber olup fasıklarla ihtilattan sakınmanın ehemmiyeti hakkında şöyle buyurur: "Bir kelp salihlere bekçilik ettiği için sadıklaştı ve Kur'ani bir ifade kazandı. Hazreti Nuh aleyhisselam ve Hazreti Lut aleyhisselamın hanımları ise fasıklarla beraber oldukları için küfre düşüp cehennem yolcusu oldular. İmam Gazali Hazretleri nasihatlerinden birinde buyurur ki, "Evladım, son derece dikkat edeceğin bir husus varsa o da kimlerle düşüp kalktığındır. Şunu iyi bil ki bir sepet sağlam elma içindeki bir çürük elmayı sağlama çıkartamaz. Fakat bir çürük elma hepsini çürütebilir. Bunun için daima salihlerle düşüp kalk." İnsan güçlü kuvvetli olduğu gençlik dönemine aldanarak günahlara dalmamalıdır. Zira bu kuvvetin ardından muhakkak bir zafiyet ve tükeniş dönemi gelecektir. İhtiyarlıkta duyulan pişmanlıksa elden kaçırılan fırsatları geri getirmeyecek, ruhun hasret ve ızdırabını dindiremeyecektir. Öte yandan, "Canım henüz çok gencim, önümde uzun yıllar var, nasıl olsa ileride tevbe edip salihlerden olurum" gibi nefsani ve şeytani düşüncelere de prim vermemek gerekir. Zira ölümün yaşı yoktur. Herkes ölebilecek yaştadır. Bir kabristanı geçsek, kendimizden daha erken yaşta vefat etmiş kimselerin sayısız kabriyle karşılaşırız. Muhammed Masum Sirhindi'nin genç bir talebesine verdiği şu nasihat ne kadar manidardır. "Yavrum, ömrün en kıymetli zamanı gençlik günlerindir. İnsanın güçlü kuvvetli, azalarının sağlam olduğu bu günler geçer ve ömrün en zayıf vakti gelip çatar. Ne yazık ki insanlar en şerefli kazanç olan marifetullahı gelip gelmeyeceği belli olmayan ihtiyarlık vaktine havale ederler. Ömrün en şerefli vakitlerini en rezil şey olan heva ve hevese sarf ederler. Unutma ki yarın yaparım diyenler helak oldu." Velhasıl dünyanın baharı her sene yeniden gelir. Lakin ömrün baharı olan gençlik asla geri dönmez. Eğer gençlik Kur'an ve sünnet muhtevasında değerlendirilmezse, yarın elde sadece ah ile bah kalır. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurmuştur. "Ne mutlu o kişiye ki gençlik günlerini ganimet bilir de kulluk borcunu öder. Yani dini ve insani vazifelerini yerine getirir. Bedeni sapasağlamken, yüreğinde de, vücudunda da güç ve kuvvet varken kulluğunu ifa etmek gayreti içinde olur. Zira o gençlik çağı yemyeşil, terütaze bir bağa benzer. Bol bol meyveler verir. İhtiyarlıkta beden çorak toprak gibi gevşer, dökülür. Çorak bir tarladan da hiçbir vakit hoş bir bitki yetişmez." Rabbimiz cümlemize Kur'an ve sünnet ikliminde feyizli bir hayat yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Gençliğine, gücüne, kuvvetine, imkanlarına aldanarak önündeki çetin geçitleri unutma gafletinden muhafaza buyursun. Amin. Genç Dergisi'nin Kasım 2014 sayısında yer bulmuş olan ve muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin imzasını taşıyan Ömrün Gençlik İmtihanı başlıklı Bir Soru Bir Cevap bölümünden yazıyı sizlerle paylaşmaya çalıştık ve böylelikle bu yazıyla birlikte bugünkü Sesli Dergi'yi de noktalıyoruz. Hoşça kalın.